Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze baharaysa merhaba. Siz de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye hazırsanız, online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkin uzman ile Hayvel bu değişim yolculuğunda her zaman yanınızda. Açıklamada yer alan Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar siz de yenilenebilirsiniz. Üstelik bu yolculuğa çıkarken aklımda 10 koduyla ilk seansınızda %10 indirimden faydalanabilirsiniz. Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz, ben Buse. Çizgi karakterlerin neden 4 parmağı var? Mickey Mouse neden beyaz eldiven giyiyor? Robot Sofia'yı izlerken neden tedirgin oluyoruz? Bu bölümde animasyon dünyasının derinliklerine dalıyoruz, iyi dinlemeler. Bu bölüm biraz farklı olacak çünkü çocuklara armağan edilen bu güzel bayramı da yeni kutlamışken içimizde büyümeyen çocuklara özel bir bölüm olsun istedim. Aslında büyüme başladıkça, her gün daha da yetişkin oldukça unuttuğumuz bir halimiz çocukluğumuz, değil mi? Büyüdükçe biraz çocuksu yanımızı bir yerlerde kaybedebiliyoruz. Mesela bazen bir şarkıda içimizden dans etmek geliyor ama biz onu ayıplıyoruz. Yani yetişkin dünyamızda rasyonel davranmaktan uzak kalalım demiyorum ama en azından şunu unutmamak lazım. Bir şeyi benzersiz yapmak istiyorsak içimizdeki çocuğun hayal dünyasına ihtiyacımız var. Dahilerin alışkanlıklarından neler öğrenebiliriz diye bir bölüm yapmıştım. Orada da konuşmuştuk. Dahilerin ortak özelliklerinden biri de dünyaya çocuk gözlerinden bakabilmek. Cesur Dünya'nın yazarı Aldous Huxley'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, dehanın sırrı çocuk ruhunu yaşlılığa taşımaktır. Zaten bence hayatı yaşanılır kılan şeylerden biri de bu. Animasyon dünyasının büyük ismi Walt Disney zamanında tam da bunu yapmış hepimiz için ve böylece eğlence dünyasını baştan aşağı değiştirmiş. Hepimizin çocukluk yıllarını, belki arada benim gibi nostalji yapanlar için hala yetişkin hayatlarımızın bile hayal dünyasını renklendiriyor. Walt Disney kendini şöyle ifade ediyor zamanında. Ben çocuklar için film yapmıyorum. Ben onları hepimizin içindeki çocuk için yapıyorum. İzleyen 6 yaşında da olabilir, 60 yaşında da. Tam da bunu kastediyorum işte. Zaten bugün biraz çizgi filmlerden konuşacağız. Siz de arada izliyor musunuz bilmiyorum ama benim hala bazı bölümleri açtığım oluyor. Zaten çocukluğuma da dönüp baktığımda en özlediğim şeylerden biri, düşünsenize böyle hafta sonları hiçbir telaş yok, bir şey yetiştirme derdi yok, daha evdekiler uyuyor ama siz uyanmışsınız. Kanepeye uzanıp çizgi film izliyorsunuz. Şu an hem o nostalji hissi hoşuma gidiyor hem de gerçek hayatta olması imkansız ne kadar şey varsa çizgi filmlerde izleyebiliyoruz ya. Belki biraz da o yüzden çekici geliyor galiba. Üzerinden araba geçtiğinde kağıt gibi yere yapışmaları, 2 saniye sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkmaları ya da bazen çizgi karakterler uçurumun kenarındadırlar, artık düşeceklerdir ama yere düşeceklerini fark edene kadar, yani aşağı bakana kadar havada asılı kalır düşmezler. Bir sahnede Tom artık Jerry ile savaşmaktan bitap düşmüş yerde uzanıyor. Kafasına ütü düşecekken bütün nefesiyle üfleyerek ütünün düşmesini engellemeye çalışıyordu. Mümkün olmayan o dünyayı izlemek o kadar eğlenceli ki ben hala çok uykulu olduğum zamanlar ama çalışmam da gerekiyorsa hep o Tom'un uyumamak için göz kapaklarını alnına kadar bantlaması geliyor aklıma. Ama en anlamlı tarafı da ilişkiler nasıldır? Arkadaşlık ne demek? Zor durumlarla nasıl başa çıkarız? Aslında çok büyük dersler vermediler mi senelerce? Tom ve Jerry ne kadar kavga etseler de gerektiğinde birbirlerini kolluyorlardı mesela. Ya da Adventure Time'ın bir bölümünde Finn sudan deli gibi korktuğu halde dostu Jake'i kurtarabilmek için suya girip korkusuyla yüzleşmek zorunda kalmış. Aslında arkadaşlığı, hayat bunu gerektirdiğinde korkularımızla yüzleşmeyi ve bunu yapabilecek kadar cesur olmayı öğretiyor bize. Yani bence hala biz yetişkinlere bile öğretecekleri var. Şimdi gelelim konumuza. İşte bu samimi dünyanın içinden belki de hiç fark etmediğiniz bir gerçekle yüzleştireceğim sizi. Zamanında bu kadar çizgi film izlemiş olmama rağmen duyduğumda beni şok eden bir şey olmuştu bu. Neden çizgi karakterlerin çoğunun sadece 4 parmağı var? Tom ve Jerry, Mickey Mouse, Bugs Bunny, Sünger Bob, hakikaten hepsinin sadece 4 parmağı var. 100 yılı aşan animasyon tarihinde bu bir tesadüf olamaz, değil mi? Ama neden? Bu bir çizgi film geleneği olduğu için mi? Yoksa başka sebepleri mi var? Sebebini açıklayacağım ama sonrasında daha bir sürü ilginç bilgi paylaşacağım sizinle. Konuya dair en popüler açıklama tabii ki zaman ve maliyetle ilgili. Biliyorsunuz ellerimizde çok fazla kemik var. Niye? Çünkü her türlü hareketi rahatlıkla yapabilelim diye. Yemek yerken, yemek yaparken, bir nesneyi kavrarken tüm bu zor hareketleri yapabilmemiz için ellerimizin her birinde irili ufaklı tam 27 tane kemik ve aynı zamanda eklem yerleri var. Şimdi vücudumuzdaki diğer bölgelerle karşılaştırınca o kadar çok eklem yeri var ki herhalde animasyon sanatçıları için belki de çizmesi en zor, en uğraştırıcı kısımlardan biri ellerimiz. Çizgi film dünyasına dönelim. İlk tiyatral gösterimler 20. yüzyılın başlarına denk geliyor. Yani 1900'lerin başlarına. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde arka arkaya animasyon stüdyoları kuruluyor o dönem. Bizi Betty Boop'la tanıştıran Bray stüdyoları kurulmuş. Sonra hepimizin bildiği Disney animasyon stüdyosu kuruluyor ki hayatta kalan en eski animasyon stüdyosu. Ama o zamanlar ne yok? Bilgisayar animasyonları. Yani bu çizgi karakterlerin daha bilgisayarda gelişmiş bir teknoloji yardımıyla hazırlanmadığı zamanlardan bahsediyoruz. Tüm karelerin kağıtlara tek tek çizilerek oluşturulduğu zamanlardan. Hani böyle eskiden ortaokulda, lisede defterlerimizin köşesine çöp adamlar çizerdik ya, bir sürü sayfada arka arkaya, sonra sayfaları hızlı hızlı çevirince çöp adam koşar gibi olurdu, hareket eder gibi olurdu. İşte çizgi filmlerin animasyonun arkasında da aynı prensip var. Bir sürü hareketsiz resim var, arka arkaya oynatıyorsunuz, hareketli görüntü ortaya çıkıyor. Yani bu şu demek, çizgi filmleri üretmek için o zamanlar birçok insanın birçok resim çizmesi gerekiyordu. Mickey Mouse'un bir saniyelik görüntüsü için 24 ayrı resim çizilmesi gerekiyordu. 10 dakikalık çizgi film için 14.400 ayrı çizim. Düşünebiliyor musunuz ne kadar zorlu ve uzun bir süreç? Çizgi film üretmek bu kadar zaman alırken ve ellerimizi çizmek bu kadar uğraştırıcıyken bir eksik parmakla çalışmak çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlamış. Animasyon sanatçıları bu sayede iş miktarlarını önemli ölçüde azaltmışlar. Stüdyolarda bu işten mali olarak karlı çıkmış. Çünkü çalıştırdıkları kişiler artık aynı işi daha az zamanda tamamlıyorlardı. Hatta Walt Disney'e bir gün bu eksik parmağın sebebi soruluyor. O da şöyle bir cümle kuruyor. Kısacık bir filmde binlerce çizimin her birinde fazladan bir parmağın olmaması stüdyoya milyonlar kazandırdı. Aynı konuşmada şöyle bir şey daha ekliyor Disney. Mickey Mouse'un ortaya çıktığı dönem karakter tasarımında daireler kullanılıyormuş. Çizimlerde pek detaylandırma yok. Yuvarlak hatlarla çiziyorlar. İşte kafalar yuvarlak, gözler büyük. Bu sebeple bakarsanız Mickey'nin parmakları da biraz tombul. İşte Walt Disney demiş ki, eğer Mickey için 5 tane şişkin parmak çizseydik, elleri biraz hantal, biraz tuhaf görünecekti. Hatta elleri bir salkım muz gibi görünecekti. Yani bu 4 parmak tekniğinin arkasında bu sebep de yatıyor olabilir. Avantajı bu kadar fazla olunca da teknik birden çok yaygınlaşmış. Hatta elle çizim dönemi bittiğinde bile bu geleneğe devam etmişler. Ben bunları anlatırken kafanızda şu soru canlanmış olabilir. Tamam, madem bir parmağı eksik çizmek bu kadar avantaj sağlıyor, o zaman niye bunu 3 parmağa düşürmediler? Öyle daha bile karlı olurdu. Ama işte bu süreç düşündüğümüzün aksine bizde tam tersi bir etki yaratacaktı. Ve bunu açıklamak için buraya çok büyük bir parantez açıyorum. Bu soruya tekrar döneceğiz. Şimdi duyduğum en ilginç kavramlardan biriyle tanıştıracağım sizi. Tekinsiz vadi. Ne demek tekinsiz vadi? Bu teori aslında kökleri ta 1970'lere dayanan bir teori ve Japon robot bilimci Masahiro Mori tarafından geliştirilmiş. Teori bize şunu söylüyor. Bir robotun görünüşü insan gibi yapıldıkça bize sempatik geliyor başta. Yani bizde uyandırdığı duygu pozitif oluyor. Mesela robot Asimo'yu düşünelim. Asimo ilk tanıtıldığında ne kadar sempatik gelmişti değil mi? Ya da animasyon filmi Wall-E'yi hatırlıyor musunuz? Gerçi Wall-E'yi o kadar şirin yapmışlar ki sevmemek mümkün değil. Ama bu sempatiklik ta ki bir noktaya kadar. İnsana daha da benzemeye başladıkları noktada işin rengi biraz değişiyor. O noktadan sonra güçlü bir iticilik, bazen huzursuzluk, bazen korku duyuyoruz. Neredeyse insan gibi ama bir tuhaf dediğimiz animasyonlar, robotlar bize çok korkutucu. Yani tekinsiz geliyorlar. Oğuzhan Uğur'un programına robot Sofya konuk olduğunda çok ses getirmişti. Belki izlemişsinizdir. Sofya'yı izlediğinizde size bir şeyler huzursuz hissettirmedi mi? Neredeyse insan gibi, aynı bizim gibi konuşuyor. Jest ve mimiklerini ayarlayabiliyor ama hareketleri mekanik. Belki o huzursuzluğun tam adını koyamadınız, itici bir şeyler vardı. Tabii teoriye göre robotun görünüşü artık insandan ayırt edemeyeceğimiz bir noktaya gelince bu iticilik tekrar ortadan kalkıyor. Bunun sebebi de artık farkı ayırt bile edemediğimiz için onları gerçek olarak kabul etmemiz. Neden buna tekinsiz vadi deniyor? Bu konuştuklarımızı bir grafik üzerinde düşünecek olursak sempati grafiği belli bir noktaya kadar artarak gidiyor, sonra sert bir şekilde düşüyor, sonra düştüğü noktadan daha bile yüksek bir noktaya ulaşıyor. Vadiyi fark ettiniz mi? İşte o yüzden bu teorinin adı tekinsiz vadi. Düşününce doğamız gereği diğer varlıkları gördüğümüzde hemen kategorilendirebiliyoruz değil mi? Bu bir hayvandır ya da bu bir elmadır, bu bir insandır. İnsan İnsana benzeyen bir varlık gördüğümüzde de eski deneyimlerimizden yola çıkarak onun insan gibi hareket etmesini, insan gibi konuşmasını, yürümesini bekliyoruz. Ama karşımızdaki varlık bu beklentileri karşılayamadığında, hareketleri mekanik olduğunda burada hoşlanmadığımız bir şeyler oluyor. Olanı biteni garipsiyoruz. Bunu bir deneyle anlatayım. Kaliforniya Üniversitesi'nden yabancı değil Türk bir hocamızın adını gururla vereceğim. Yardımcı doçent doktor Ayşe Pınar Saygın 2012 yılındaki çalışmasında bu sorunun cevabını beynimizin derinliklerinde aramış. Doktor Saygın, deneyinde yaşları 20 ile 36 arasında değişen, daha önce robotlarla uzaktan yakından ilişkisi olmamış 20 denekle çalışmış. Şimdi bu deneyde katılımcılara 3 ayrı görüntü izletiyorlar. Görüntülerin ilkinde normal bir insanın hareketlerini izliyorsunuz. İkincisinde sentetik derisi ve saçları çıkarılmış, içindeki kabloları dahi görebildiğiniz, yani insan olmadığı çok belli olan bir robotun hareketlerini izliyorsunuz. Üçüncü görüntüde de insana tıpatıp benzeyen, belki uzaktan insan zannedeceğiniz ama mekanik hareketli bir robotun görüntüleri var. Görüntülerde üçü de aynı hareketleri yapıyor. Bir bardaktan su içiyorlar, el sallıyorlar, masayı bir bezle siliyorlar. Üçü de aynı odada kayda alınıyor. Tabii katılımcılar bu görüntüleri izlerken bir yandan da beyinlerindeki aktivasyon ölçülüyor. Acaba beyinlerindeki hangi bölgeler aktive olacak? Bu üç videoyu izlemeleri arasında bir farklılık görecek miyiz? Sonuçlar şöyle. Normal insan ve metalik robot izlendiğinde ortada şaşırtıcı bir sonuç yok. Ama tekinsiz robot, yani görünüşü insana çok benzeyen robot izlendiğinde beynin bir bölgesinin olağan dışı aktif olduğunu görüyorlar. Parietal korteks. Bunu da şöyle yorumluyorlar. Katılımcılar tekinsiz robotu ilk bakışta sıklıkla insan zannediyorlar. Instagram'dan paylaşırım. Başta ayırt etmek cidden zor. Ama izlemeye devam ettikçe mekanik hareketleri fark ediyorlar. Bu durumda sinir sistemine olmaması gereken şey mesajı gidiyor. Görüntü insan ama hareketler mekanik. İşte bu uyumsuzluk karşısında görüntüleri işlemekte zorlanıyorlar. Burada bir sıkıntı var diyoruz. Algılamaya çalışıyoruz. Doktor Saygın diyor ki, görünen o ki beynimiz beklentilerinin karşılanması ihtiyacında. Görüntünün ve hareketin ahenk içinde olmasını bekliyor. Size bu tekinsiz vaadiyle ilgili çok güldüğüm bir şey anlatayım. Animasyon filmi Shrek var ya, şimdi Shrek filmi hazırlandığında yayınlanmadan önce ilk bir test gösterimi yapıyorlar. Bir grup çocuğa filmi önden izletiyorlar ama çok ilginç bir şey oluyor. Çocukların bir kısmı Prenses Fiona karakterinin olduğu sahnelerde ağlıyorlar. Baya baya Fiona'dan korkmuşlar. Neden? Çünkü tasarımı başta o kadar gerçekçi olmuş ki tekinsiz vadi dediğimiz etki ortaya çıkmış. Bunun üzerine tabii hemen daha karikatür tarzı bir görünüm vermek için tekrar çalışıyorlar. Tasarımı değiştiriyorlar. İşte gözlerini büyütüyorlar, cildini biraz yumuşatıyorlar ve sonunda bildiğimiz Fiona haline geliyor. Peki bu tekinsiz vadi etkisi başka neden oluyor olabilir? İki ilginç teori daha var. Sizinle paylaşmak istiyorum. İlki sağlıklı eş seçimi teorisi. Diyorlar ki evrimsel sürecimizde türümüzü devam ettirebilmek için hep daha sağlıklı, doğurgan bireyleri çekici olarak algıladık. Zayıf bağışıklık sistemi olanlardan da kaçındık. İnsana benzeyen bir varlıkta onun kusurlarını fark ettiğimizde bu içgüdülerimiz ortaya çıkıyor olabilir demişler. İkinci teoride diyor ki biz aslında hastalıktan kaçınıyoruz. Nasıl yani? Robotlar ne kadar çok insana benzerse eksiklikleri o kadar göze batıyor. Bu kusurları da hastalıkların habercisi olarak algılıyor olabiliriz diye bir teori. Bilmiyorum aklınıza yattı mı? Ben ikisine de katılıyorum diyemedim. Şimdi bu kadar konuşmanın üzerine sorumuza geri dönüyorum. Neden 4 değil de 3 parmak çizmediler? Çünkü öyle yapsalardı tekinsiz vadiye düşecektik. 4 parmağı gerçek bir insan eline yeterince yakın olduğu için kabulleniyoruz. Böyle ciddi bir tedirginlik hissi oluşturmuyor. Gördüğümüzde diyoruz ki bunda karikatürize bir şeyler var ama neyse çok da rahatsız olmadım. Ama 3 parmak biraz fazla sahte. Ama bir dakika, ninja kaplumbağaların 3 parmağı vardı derseniz de onların zaten mutasyona uğramış kaplumbağalar olduğunu biliyoruz. Çizgi karakterlerin elleri üzerine bu kadar konuşmuşken size bir sorum daha olacak. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, bu karakterlerin neden beyaz eldiven taktıklarını hiç düşündünüz mü? Mickey Mouse bir eldiven takan ilk Disney karakteriymiş. Çünkü ilk gösterime girdikleri zamanlar animasyonlar siyah beyazdı. Siyah beyaz görüntülerde de karakterin elleri vücudun üzerinden seçilemiyor. Ayırt edemiyorsunuz. Ama ne zaman ki Mickey Mouse'a beyaz eldiven giydirmeye akıl ediyorlar, işte o zaman karakterin yaptığı jestler de çok daha belirgin hale gelmeye başlıyor ve elleri ön plana çıkıyor. Ellerinin ön plana çıkmasının da belki üzerine bilinçli olarak hiç düşünmediğimiz çok başka bir anlamı daha var. Onların da bizden biri olduğu vurgusunu yapmak. Walt Disney'in otobiyografik notlarından şunu anlıyoruz. demiş ki Mickey'e fare elleri vermek istemedik çünkü onun bizden biri gibi tıpkı bir insan gibi görünmesini istiyorduk. Doğru. İzlediğimiz çizgi karakterler antropomorfik,
yani insanlaştırılmış karakterler.
Hangimiz onlara tamamen bir kedi, bir fare gözüyle baktı ki? Onlar hep bizden birileriydi. İki ayak üstünde durmaları, gülümsemeleri, konuşmaları, hatta tıpkı bizim gibi mimik yapmaları, mitolojiye ilgisi olanlar hemen fark edip şaşıracaklar.
Çünkü bu insanlaştırma
daha ünlü hikaye anlatıcıları Homeros'a, Yunan mitolojisine dayanır. İlyada, Odessa destanlarına bakalım. Olimpos tanrılarına hep insanlara özgü nitelikler atfetmişler. İnsansı duygulara sahip olmaları, kıskanmaları, birbirlerinin ayağını kaydırmaya çalışmaları, hatta insanlarla ilişki yaşamaları. Şimdi son olarak size bu sevimli karakterler arasında bazı istisnalardan bahsedeceğim. Beş parmaklı çizgi karakterler. Bunu bazen bir karaktere ayrı tutmak istediklerinde kullanmışlar. Mesela Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin görsellerine bakın. Tüm cüceler dört parmaklıyken Pamuk Prenses'in beş parmağı var. Çünkü bu karakteri ayrı tutmak istemişlerdi. Ya da Simpsonlarda Tanrı beş insan parmağına sahip olan tek karakter. Burada da muhtemelen Tanrı'yı dizide özel bir yere koymak, onu benzersiz kılmak için yaptılar. Yani karakterin ilahi doğasını vurgulamak için kasıtlı yapılmış olabilir. Ama bunların dışında Japonya'ya bakarsanız bu ülkenin başlı başına bir istisna olduğunu göreceksiniz. Çünkü animelerde neredeyse tüm karakterlerin beş parmağı var. Arkasında yatan sebepler daha da ilginç. Sebeplerden ilki tetrafobi, yani dört rakamından korkmaları. Neden bir rakamdan korksunlar ki derseniz, dört rakamının Japonca'da telaffuzu ölüm kelimesinin telaffuzuna aşırı benziyor. Bu sebeple de dört rakamını ölümle ilişkilendirmişler. Bu sorun aslında birçok Asya kültüründe var bakarsanız. Korece'de, Çin'in farklı lehçelerinde bu konuda çok hassaslar. 14, 24 gibi içinde dört rakamı içeren başka sayılardan da uzak duruyorlar. Hatta bu sebeple otellerden apartmanlara kadar, hastaneler de dahil olmak üzere pek çok binada bu kat numaralara atlanmış. Asansöre biniyorsunuz, 3. kattan direkt 5. kata geçiyorsunuz. Karakterlerin dört parmaklı çizilmemesinin bir başka sebebi Japonya'nın kast yapısıyla ilgili. Japonya'da şiddetli bir şekilde ayrımcılığın kurbanı olan bir topluluk var. Adı da Burakuminler. Burakuminler izole bir topluluk. Gettolarda yaşamaya zorlanmışlar. Ne kadar kirli olduklarını düşündükleri iş varsa, kasaplık, deri tabaklama, cenaze levazımatçıları, bu işleri Burakuminler yapıyor. Öyle bir zorbalık ki diğer sınıflardan insanlarla iletişim haline geçerlerse göz teması kurmaları bile yasak. Fiziksel temas zaten yasak. Diğer Japonlarla evlenmeleri yasak. Ta ki 1871'de yasal olarak bu duruma son verilene kadar. Şimdi bu işin Burakuminlerle ne alakası var? Dört rakamı hayvanlar gibi bu insanların da dört bacağı olduğunu söylemek istercesine Burakuminler için aşağılayıcı bir terim olarak sık sık kullanılırmış. Zaten bu zor meslekler sırasında parmaklarını kaybetmeleri de pek nadir yaşanmıyormuş. Dolayısıyla dört rakamını Burakuminlerle bayağı bir ilişkilendirmişler ve dört rakamından iyice uzak duruyorlar. Ve son sebep Yakuza adındaki Japon mafyası. Bu mafyanın da ünlü cezası parmak kesmekmiş. O yüzden Japonya'da belki de sevimli çizgi film karakterlerini bu kötü şöhretli grupla ilişkilendirmek istememişlerdir. Aslında biraz derine inince bilmediğimiz ne kadar çok şey çıktı değil mi? Hem de bir zamanlar gözümüzü ayırmadan izlediğimiz karakterleri hatırlamış olduk. Bu bölüm Walt Disney'den bu kadar alıntı yapmışken onun çok sevdiğim bir sözünü daha paylaşmak istiyorum. Dünyadaki asıl sorun bu. Çok fazla insan büyüyor demiş. Büyüdüğümüzde hayatta kalabilmek için sofraya yemek koymak gibi gerçek sorumluluklar yüklenmek zorunda kalıyoruz. Birçok hayvan çocukluğunda oyuncu bir esneklik sergilese bile sonra yetişkinliğin şemalarını katı bir biçimde takip ediyor. Bizim de kurtarıcımız neoteni. Neoteni, merak, oyunculuk, hayal gücü gibi gençliğe özgü özelliklerimizi yetişkin hayatımızda da devam ettirebilme becerilerimizi açıklamak için kullanılan bir terim. 1979'da Natural History dergisinde yayımlanan Mickey Mouse'a biyolojik bir saygı duruşu başlıklı makalede Harvard Üniversitesi'nden Stephen Jay Gould'un şu gözlemleri aktarılıyor. İnsanoğlu neoteniktir. Atalarımızın başlangıçta sahip oldukları çocuksu özellikleri yetişkinliğe kadar muhafaza ederek evrimleştik. Örneklerine bakalım. Gebelik süremiz çok fazla. Dikkat çekici uzunlukta bir çocukluk dönemimiz var. En uzun yaşayan memeliler de biziz. Ya öyleyse diye soran çocuksu hayal gücümüz bizi insan yapan şeylerden biri. Sanat, bilim ve sosyal organizasyondaki keşif ve yeniliklerimizi açıklar. Geleceğin dünyasını görmemizi sağlar. Albert Einstein da ne demişti? Ben kendi hayal gücüme bel bağlayacak kadar sanatçıyım. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Zira beynin sınırları vardır ama hayal gücü tüm dünyayı kucaklar, gelişimi tetikler, evrimi doğurur. Yetişkin dünyamızda gençliğe özgü davranışlarımızı sürdürmek derinlerimize işlemiş koruyucu bir alışkanlığımız. Çocukluğumuzu yeniden bulmak için hayatımıza bazen peri masallarını da çizgi filmleri de katmamızın iyi olacağını düşünüyorum. En kötü Finn ve Jake bize arkadaşlığın gücünü hatırlatır. Şöyle biraz günün stresini alır. Umarım bu farklı bölüm ilginizi çekmiştir. Bu vesileyle bugünün küçükleri, yarının büyüklerinin, her biri birbirinden değerli olan çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Onlar Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışıkları. Yeni bölümlerden haberdar olmak istiyorsanız Spotify'dan takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarınız için bana Instagram'dan her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.